Ayrım 33, Uygarlık Tarihi, sayfa 317. Mali nedenler. 1756 yılına kadar Fransız maliyesi oldukça dengeli bir durumdadır. Ancak İngiltere ile yapılan 7 yıl savaşlarından sonra Fransa büyük ve kronik denebilecek bütçe açıklarıyla karşılaşmaya başlamıştır. 15. Louis'nin ölümünden sonra 1774'te Fransa kralı olan 16. Louis ile karısı Marie Antoinette karşılaşılan bütçe açıklarının oluşumunda büyük pay sahibiydiler. 1779'da Jacques Turgot Maliye Bakanı olduğu zaman Fransız maliyesi 22 milyon frank açık vermişti. Turgot, herkesi kapsayan bir vergi koymak ve sarayın masraflarını kısmak gibi bir takım önlemler almak istediyse de Kraliçe Marie Antoinette'in girişimiyle görevden alınmıştı. Turgot'un sonrası yerine atanan Maliye Bakanı Necker döneminde ise devlet borcu 530 milyon franka çıktı. İngilizlerle girişilen rekabet sebebiyle 7 yıl savaşlarındaki hezimetin intikamını İngilizlerden almak isteyen Fransa, Amerikan bağımsızlık hareketine maliyeti tahminen 1,5-2 milyar frank arasında olan askeri harcama ve mali yardımda bulunmuştu. Necker'dan sonra Fransız Maliye Bakanı olan Colon döneminde devlet borcu 800 milyon franka çıkarken 1789 yılı itibariyle devlet borçlarının miktarı 4,5 milyar frangı bulmuştu. Elde bir devlet bütçesi olmadığı için iç borçlanma ile sağlanan gelirlerin nerelere harcandığı da belli değildi. Ancak borçlanılan bu paranın büyük bir kısmının kral ve kraliçenin masrafları ile kalabalık saray memurlarına ve Versailles sarayında yaşanan asiller grubuna harcandığı şüphesizdi. Devrimin başlangıcı ve gelişimi. Derinleşen mali bunalımı çözebilmek amacıyla 1787'de başbakanlığa getirilen Britain yeni vergi kanunları çıkarmak isteyince adına parlamento denilen yerel meclislerin en güçlüsü olan Paris parlamentosunun talebiyle 1614 yılından itibaren toplanmayan sınıflar meclisi olan Etats Généraux'u kral toplantıya çağırmak zorunda kaldı. Fransa'nın tarihi bakımından önemli yeri bulunan Etats Généraux gerçekte temsili bir danışma meclisi niteliğindeydi. Şubat 1789'da yapılan seçimler sonucunda Etats Généraux'u ya seçilen üyeler 16. Louis'nin davetiyle 5 Mayıs 1789'da Versailles Sarayı'nda toplandılar. Etats Généraux 279 asil, 291 ruhban ve 584 halk sınıfının temsilcilerinden oluşmuştu. Kral, meclise açış konuşmasında, meclisin görevinin ülkenin içinde bulunduğu mali darlığa çözüm bulmak olduğunu söylemekteydi. Meclis çalışmalarına başlar başlamaz, alınacak kararlarda oylamanın nasıl yapılacağı konusunda anlaşmazlık doğdu. Halk sınıfının temsilcileri, ferdi oy esasının kabulünü islerken, asiller her sınıfın bir bütün olarak kabul edilmesini ve buna göre oylamaların yapılmasını istemekteydi. Böylece asiller ve ruhban sınıfının iki oyuna karşılık halk sınıfının bir oyu olacaktı. Halk sınıfı içerisinde büyük ağırlığı olan burjuvazi daima azınlıkta olacaktı. Bu tartışmalar süresince kral tavrını asiller yönünde belli etmekteydi. Tartışmaların uzayacağını düşünen halk temsilcileri 17 Haziran 1789'da Fransa'nın %96'sını temsil ettiklerini belirterek kendilerini Ulusal Meclis, Assemblée Nationale ilan ettiler. Ulusal Meclis'in ilk kararı da Fransız ulusunun genel iradesini temsil etme hakkının bu meclise ait olduğu ve meclisin iradesi olmaksızın hiç kimsenin vergi koyamayacağına dairdi. 20 Haziran 1789'da meclis üyeleri çalışmak için toplantı salonuna gittiklerinde salonun kral tarafından kapatıldığını gördüler. Meclis üyeleri bir anayasa yapıncaya kadar dağılmamaya yemin ettiler. Bu engelleme girişimine rağmen meclis üyeleri çalışmalarına devam ettiler. 27 Haziran 1789'da kral 3 sınıfın üyelerinin oluşturduğu bu meclisi bir ulusal meclis olarak tanımak zorunda kaldı. Gelişen olaylar nedeniyle kral kendisini güvende hissetmemekteydi. Bu yüzden Paris'e yabancı uluslardan toplanan askerleri getirtmeye çalışıyordu. Bu olay, kralın yetkilerinin sınırlandırılması düşüncesini mecliste doğurdu. Amaç, krallığın ortadan kaldırılması değildi. Meclisin amacı kralın yetkilerini sınırlamak yanında Fransız ulusunu oluşturan bireylerin özgürlüklerini ve haklarını yazılı bir belgeye geçirerek güvenceye almaktı. Meclis artık vergi konusunu bir tarafa bırakarak bir anayasa hazırlama çalışmasına girişti. 9 Temmuz 1789'da da Ulusal Meclis kendisini kurucu meclis Assemblée Constituante olarak ilan etti. Bu sırada gerek Paris kenti ve gerekse diğer kentler kaynaşma halindeydi. Kralın yabancı askerleri Paris'e sevk etme çabaları ve gerekse ulaşım konusunda yaşanan sıkıntıların doğurduğu ekmek kıtlığı gibi nedenler Paris'te gergin bir ortam doğurmuştu. Meclisin dağıtılacağı söylentileri üzerine 13 Temmuz 1789'da halk tarafından Paris Belediyesi ele geçirilerek şehir yönetimi devrim yanlılarının eline geçti ve Milli Muhafızlar isminde bir ordu kuruldu. Milli Muhafızların komutanlığına Amerikan devrimine de katılan Lafayette getirildi. Bu gergin ortamda Camille Desmoulins isimli genç bir gazetecinin verdiği söylev sırasında halk galeyana gelerek adeta despotik yönetimin bir simgesi olan Bastil hapishanesinde 14 Temmuz 1789'da saldırdı. Bütün mahkumlar serbest bırakılırken hapishane ateşe verildi. Paris dışındaki pek çok kentte halk asillerin şatolarına hücum ederek ve şehirlerin yönetimini ellerine geçirerek komün isimli yeni yönetimler ve yerel kuvvetler kurdular. Giderek durumun daha da tehlikeli olmaya başladığını fark eden kurucu meclis, 4 Ağustos 1789'da asillerin ve ruhban sınıfının feodal hak ve imtiyazlarını kaldırdı. Böylece eşitsizlik üzerine kurulu feodal sistem ve mutlakiyetçi yönetim anlayışı Fransa'da yıkılmıştı. Artık eşitliğe dayanan yeni bir toplumsal yapının temelleri oluşturulabilecekti. İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi 26 Ağustos 1789. Kurucu Meclis anayasa hazırlama çalışmalarına devam etmekteydi. Gelişen olayların etkisiyle Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'nden de esinlenerek özellikle Lafayette'in teklifi ve katkılarıyla yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini belirten İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi adını taşıyan bir metnin hazırlanmakta olan Fransız Anayasası'nın başına konması meclis tarafından kabul edildi. 17 ana maddeye dayanan bildirinin temel ilkeleri şöyledir. İnsanlar özgür ve haklar bakımından birbirine eşit şekilde doğarlar ve öyle kalırlar. Bu haklar özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve zulme karşı direnme hakkıdır. Her türlü egemenlik esas olarak ulusundur. Özgürlük, başkasına zarar vermeyen her şeyi yapabilme gücüdür. Kanun, sadece toplum için zararlı olan hareketleri yasaklayabilir. Kanunun yasaklamadığı hiçbir şeyin yapılması engellenemez ve kanunun emretmediği bir şeyi yapmaya kimse zorlanamaz. Kanun, genel iradenin açıklanmasıdır. Kanunun yapılmasına her yurttaşın kendisinin veya temsilcilerinin katılması hakkıdır. Kanun önünde her yurttaş eşittir. Kanunun gösterdiği durumlar dışında hiç kimse suçlanamaz, tutuklanamaz ve gözaltına alınamaz. Kanunsuz suç olamaz. Kamu düzenini zedelemedikçe hiç kimse siyasi ve dini inançlarından dolayı kınanamaz. Her yurttaş serbestçe düşünebilir, konuşabilir, yayın yapabilir. Temelde burjuvazinin dünyaya bakışını yansıtmakla beraber İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi'nin yayınlanması, uygarlık tarihi açısından bakıldığında bir dönüm noktası özelliği taşır. Gerçekte bu bildiri, dünyada insan hakları bakımından yayınlanan ilk belge olma özelliği göstermez. Bu tip bildiriler daha önce de en son Amerikan Bağımsızlık Bildirisi olmak üzere yayınlanmıştır. Ancak Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi, dünyadaki etkisi bakımından diğerleriyle karşılaştırılamayacak kadar büyük etki yaratmıştır. Fransız devrimcileri de Amerikan devlet kurucularının yaptığı gibi insanların doğal ve başkasına devredilemez ve kutsal hakları olduğunu ilan etmişlerdir. Ancak Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi'nin etkisi ve öneminin diğerlerinden çok daha büyük olmasının nedenleri, bildirinin açık, berrak bir üslupla kaleme alınmasının yanında, getirdiği ilkelerin tüm dünyada evrensel değerler olarak kabul edilmesidir. Bildiri, adından da anlaşılacağı üzere sadece Fransız halkına yönelik değildir. Tüm insanlığı kapsar, özgürlükçü şekilde kaleme alınmıştır. Kurucu meclis, yalnızca içinde yaşanılan çağ değil, bütün çağlar için geçerli olabilecek temel ilkeleri açıklamaktaydı. Etkisi bakımından tüm dünyada, evrensel nitelikteki ilkeler ışığında, demokratik rejimlerin kurulması noktasında, günümüz dünyasına kadar uzanan yeni bir dönemi açmıştı. Uygarlık tarihi içerisinde insan olgusunun değeri ve yeri bu belgeyle çizilmişti. İnsan ve yurttaş hakları bildirisi, günümüze kadar uzanan süreç içerisinde, kendisinden sonra ortaya çıkan tüm özgürlük ve insan haklarına yönelik belgelerde etkisini göstermiştir. Fransa'nın birkaç ay içerisinde sosyoekonomik yapısı tamamen değişmişti. Bunu sağlayan temel unsur, halkın içerisinden çıkardığı meclisti. Kurucu meclis, asillerin ayrıcalıklarını kaldırmak yanında, ruhban sınıfının da mallarına el koydu. Kral gelişmelerden hoşnut değildi. İnsan ve yurttaş hakları bildirisini kabul etmemişti. Devrim hareketini önlemek için askeri kuvvet toplamaya çalışıyordu. Bu gelişme üzerine ekonomik sıkıntılar içerisinde bulunan halk 5 Ekim 1789'da Paris'in dışındaki Versailles Sarayı'na yürüdü. Kral ve ailesi ulusal ordu komutanı Lafayette'in girişimleriyle kurtulabildi. Kral ve ailesi Paris içerisindeki Tuileries Sarayı'na nakledildi. 1791 Anayasası. Kurucu Meclis'in 2 yıllık çalışma sonucu hazırladığı anayasa, 14 Eylül 1791'de kral tarafından onaylandı. Anayasa, yasama yetkisini ulusal meclise de veriyordu. Yürütmenin başı olan krala ise sadece veto hakkı tanınmaktaydı. Ancak bir kanun vetosuna rağmen, meclis tarafından tekrar kabul edilirse yürürlüğe girecekti. Egemenlik hakkının sahibi olan meclisi kral dağıtamazdı. Kralın kanun dahi önerme hakkı bulunmamaktaydı. Yürütme gücü kralın meclis dışından atayacağı bakanlardan oluşacak, yargı gücü ise doğrudan doğruya halk tarafından seçilen yargıçlar tarafından kullanılacaktı. Fransa'da artık yeni bir dönem, meşruti monarşi rejimi yürürlüğe girmişti. Fransız devriminin ve anayasasının dayandığı tek temel kavram, ulus egemenliği anlayışı olmuştu. Anayasayı hazırlayan kurucu meclis, görevini tamamlamıştı. Derhal yeni seçimlere gidildi. 1 Ekim 1791'de yeni meclis 745 üyeyle çalışmaya başladı. Avrupa devletleri ve Fransa'nın savaşa girmeleri. Fransa'da gelişen olaylar nedeniyle Fransa'dan kaçmak zorunda kalan kral taraftarı asiller ve ruhban sınıfı üyelerinin kışkırtmaları ve özellikle ilk Fransız anayasasında yazılı olan egemenlik millete aittir. Bütün iktidarlar kaynağını milletten alır. Kanundan üstün otorite yoktur. Kral ancak kanunla hükümdarlık yapar anlayışı Avrupalı devletlerce tehlikeli bir gelişme olarak görüldü. Özellikle başta Avusturya ve Prusya gibi mutlak monarşinin hakim olduğu rejim kabul edildiği devletlerde bu gelişmeler rahatsızlık doğurmuştu. Fransa kralı ise yapılan yeni düzenlemelere istemeden razı olmakta ve Paris'te Tuileries Sarayı'na getirildiğinden beri kendisini adeta tutsak kabul etmekteydi. Nihayet Fransa kralı Belçika sınırına yakın Montmédy'de bulunan kral taraftarı Kuzey Ordusu'na ulaşmak amacıyla Paris'ten kaçtı. Ancak 22 Haziran 1791'de yakalanarak Paris'e geri getirildi. Kralın kaçma girişimi, Yasama Meclisi'nde bulunan Cumhuriyet yanlılarının çoğalmasına neden oldu. Yasama Meclisi kralı görevden aldı. Kralın ve kraliçenin dışarıyla olan irtibatı kontrol altına alındı. Bu olay, Avrupa'nın diğer mutlak hükümdarları üzerinde büyük bir etki yaptı. Kralın tahttan indirilmesini, ayaklanan milleti önünde bir kralın küçük düşürülmesi olarak değerlendirmekteydiler. Gelişen olaylar nedeniyle Avusturya ve Prusya imparatorları bir araya gelerek 27 Ağustos 1791'de Plinitz bildirisini yayınladılar. Bildiride Fransa'daki olayların bütün Avrupa hükümdarlarını ilgilendirdiğini, amaçlarının Kral 6. Louis'e yeni bir hükümet kurma imkanı sağlamak olduğunu belirtmekteydiler. Bu amacı gerçekleştirmek için görüşmelere de katılan kralın kardeşi Comte Artois kumandanlığında bir göçmenler ordusu kurulmasını da karara bağladılar. Bu karar üzerine Fransız Yasama Meclisi'nde yapılan görüşmeler sonucu Avusturya'nın bu orduyu dağıtmasına dair bir ultimatum verilmesine karar verildi. 1 Mart 1792'de verilen ultimatuma Avusturya yanıt dahi vermeyince Fransa 20 Nisan 1792'de Avusturya ve Bohemya'ya savaş ilan etti. Prusya da Avusturya'nın yanında savaşa katıldı. Bir yandan savaş sürerken Yasama Meclisi de 21 Eylül 1792'de Fransa'da Cumhuriyet ilan etti. Fransa'da artık meşruti monarşi rejimi de sona eriyordu. Konvansiyon Meclisi. Konvansiyon Meclisi adını alan ilk Cumhuriyet Meclisi, halk tarafından seçilen 749 üyeden oluşmuştu. Bu meclisin yaptığı ilk iş, Avrupa halklarına yönelik olarak bir bildiri yayınlamak olmuştur. Bildiride Avrupa'ya Fransız devriminin ilkeleri tanıtılıyor ve Fransız ordusuna bu ilkeleri yayma görevi veriliyordu. Konvansiyon Meclisi, Kral 16. Louis'i yargılayarak ulusuna ve devletine karşı ihanet suçuyla idama mahkum etti. Kral 21 Ocak 1793'te giyotinle idam edildi. Bu olayla birlikte İngiltere, İspanya, Hollanda, Toskana, Venedik ve Papalık da Fransa'ya karşı yürütülen savaşa katıldılar. Fransa'nın karşısındaki devletlerden oluşan bu gruba Birinci Koalisyon denir. Böylece Fransa'nın bütün Avrupa'yı karşısına aldığı ve 1815 yılına kadar süren bir mücadeleye girişti. Konvansiyon Meclisi'nin yönetiminde Fransa'da devrim düşmanı olmakla suçlanan 40 bin kişinin ölüm cezasıyla cezalandırıldığı bir terör rejimi kurulmuştu. Gerçekte hükümeti desteklemek için kurulan Kamu Selameti Komitesi'nin başkanı olan Danton ve daha sonraki başkan Robespierre, Jacobin Derneği ve taraftarlarının etkisi altında Fransa'yı bir terör rejimiyle yönetti. Konvansiyon Meclisi hazırlanan yeni anayasayı 1793'te kabul etmişti. Bu anayasa güçler birliği esasına göre hazırlanmıştı, yürütme ve yasama güçleri birleştirilmişti. Hükümet, Konvansiyon Meclisi'nin bir alt komisyonu gibi kabul edilmişti. Diğer yandan, genel ve eşit seçim hakkını da kabul eden yeni anayasa, savaş boyunca yürürlüğe sokulmayacaktır. Nihayet, Konvansiyon Meclisi'nin harekete geçmesi sonucu, 27 Temmuz 1794'te Robespierre ile önde gelen Jacobin taraftarlarının tutuklanmasıyla terör rejimi sona erdi. Konvansiyon Meclisi birkaç gün içinde de diktatörlük yönetimi kuranları idama yolladı. Direktuvar dönemi. Konvansiyon Meclisi 1795 yılında yeni bir anayasayı Fransa'nın 3. anayasasını hazırladı. Yeni yönetim dönemine direktuvar dönemi denmektedir. Anayasaya göre yürütme gücü direktör denilen ve 5 kişiden oluşan bir kurula verilmekteydi. Yasama ise İhtiyarlar Meclisi denilen 150 kişilik bir kurul ile 500'ler Meclisi adı verilen bir başka meclise bırakılmaktaydı. Direktuvar dönemi Mısır seferinden dönen Napolyon Bonaparte'ın gerçekleştirdiği bir hükümet darbesiyle sona erdi. Napolyon dönemi 1799 ila 1815. Fransız devrimi sonrası Avrupa ile yürütülen savaşlar sırasında büyük başarılar kazanarak sivrilen Napolyon, direktuvar yönetimini devirdikten sonra 3 konsülden oluşan Siest, Dukas, Napolyon geçici bir hükümet kuruldu. Konsüllük dönemi denilen bu dönemle birlikte 3. Fransız Anayasası da ortadan kalkmış oluyordu. 1804'te Napolyon'un imparatorluğunu ilan edişine kadar süren direktuvar döneminde hazırlanan 4. anayasaya göre bütün siyasal güç bu 3 konsülde toplanmaktaydı. 1. konsül iktidarın gerçek sahibiydi. Diğer 2 konsül ise danışman niteliğindeydi. Napolyon 1. konsül seçilmeyi başardı. Yasama görevi 2 meclis arasında bölüştürülmekle beraber bu meclislere yasa önerme hakkı verilmemişti. Bonat Meclisi 100 üyeden, Yasama Meclisi ise 300 üyeden oluşuyordu. Bunların üzerinde ise 100 üyeli senato bulunmaktaydı. Napolyon'un 1. konsüllük döneminde Fransa'da pek çok reform gerçekleştirildi. Fransa'nın bugünkü vilayet, departman sistemi, merkeziyetçi bir yaklaşımla yeniden düzenlenerek Napolyon döneminde kuruldu. Yargıçların halk tarafından seçilmesi yerine hükümetçe tayin edilmesi, Fransız Merkez Bankası'nın kurulması, Kod Napolyon denilen ilk Fransız Medeni Kanunu'nun yayınlanması, din adamlarının hiyerarşisini düzenlemek ve onları devletin maaşlı görevlileri haline getirmek gibi reformlar, toplum hayatında devletin kontrolünü artırdı. Böylece Fransa'yı birleşik ve bütünleşmiş bir yapıya dönüştürecek temel adımlar atılmaktaydı. Napolyon, giriştiği reformlarla ülkesinde prestijini büyük oranda artırdı ve buna dayanarak 2 Aralık 1804'te kendisini imparator ilan etti. Fransa'nın Avrupalı devletlerle yürüttüğü savaşlar sonucunda yenilgiye uğraması üzerine Napolyon, 11 Nisan 1814'te imparatorluktan feragat ederken Elbe Adası'nda ikameti zorunlu kılındı. Napolyon'un tasfiyesi sonrası bozulan Avrupa haritasını Viyana Kongresi yeniden şekillendirdi. Fransız Devrimi'nin Avrupa'daki etkileri. 1789 Fransız Devrimi'nin ortaya çıktığı ilk dönemler itibariyle Avrupalı devletler konuyu Fransa'nın bir iç işi olarak görmüşler. Öyle ki Fransa'nın yıpranmakta olduğunu düşünerek memnuniyet duymuşlardı. Ancak devrim süreci geliştikçe bu memnuniyet yerini kaygıya bırakmıştır. Avrupa'da hükümdarlar Fransız devriminin getirdiği ilkelerin iktidarlarını tehlikeye düşürdüğünü anlamakta gecikmediler. Avrupalı hükümdarları kaygılandıran en önemli noktalar, egemenliğin kaynağının ilahi olmaktan çıkartılarak ulus egemenliği anlayışının geçerli hale gelişi, laik bir düzen anlayışının benimsenişi, çok uluslu devletlerin çıkarlarına aykırı olarak ulusçuluk, milliyetçilik akımının çok uluslu imparatorlukların tebaaları arasında yayılma eğilimi, geniş kitlelere yayılacak şekilde insanların temel hakları olduğu anlayışı ve bu haklarını alma yolunda insanların zulme direnme hakkı gibi düşüncelerdi. Sıra sizde 3. Fransa'da 26 Ağustos 1789'da ilan edilen İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi'nin uygarlık tarihi bakımından önemi nedir? 1830 devrimleri. Amaç 4. 1830 devrimlerini hazırlayan şartlar, 1830 devrimleri ve hareketleri Avrupa ülkelerini nasıl etkilemiştir? Avrupa'nın büyük ve mutlaki yönetim yanlısı devletleri, Fransız devrimi ve devamında ortaya çıkan Napolyon savaşlarının sonucunda altüst olan Avrupa haritasını çıkarlarına göre yeniden çizmek, devrim öncesi eski düzenleri ve hanedanlıkları yeniden kurmak amacıyla 1815'te Viyana Kongresi'ni topladılar. Viyana Kongresi'nin aldığı bazı önemli kararlara bakarsak, Fransa'yı 1792 sınırlarına çekilmek zorunda bırakırken, Polonya'yı Rusya, Prusya ve Avusturya arasında paylaştırıyordu. Saksonya Krallığı, kuzey topraklarının büyük bir kısmını Prusya'ya vermek zorunda kaldı. Belçika ve Hollanda'nın birleştirilmesiyle Nederland adıyla yeni bir devlet kurulması, İsveç ve Norveç'in birleştirilerek İsveç-Norveç Krallığı kurulması, 22 kantondan oluşan sürekli tarafsız bir devlet olarak İsviçre'nin kurulması dışında, Napolyon savaşları sonucu tahtlarını kaybeden hükümdarlar tahtlarına iade edilmekteydi. Kongrede alınan kararlarda İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya'nın görüşleri etkili oldu. Fransız devriminin ortaya çıkardığı ve Napolyon'un yaydığı düşüncelerin Avrupa toplumları üzerindeki etkileri dikkate alınmadığı gibi Avrupa haritası yeniden çizilirken milliyet, din, dil gibi unsurlar da dikkate alınmamıştı. Viyana Kongresi kararlarını yürütmek amacıyla Avrupa devletleri iki ayrı bağlaşma kurmuşlardır. Avrupa tarihinde 1815 ila 1830 yılları arasındaki bu döneme Restorasyon dönemi denilmektedir. Kutsal İttifak, 26 Eylül 1815. Sürgünde bulunan Napolyon'un Fransa'ya tekrar dönmesi üzerine Viyana Kongresi'nin oluşturduğu düzeni korumak ve nerede bir ayaklanma çıkarsa bastırmak amacıyla Avrupa'nın 3 büyük devleti harekete geçti ve Rusya, Avusturya, Prusya arasında bir bağlaşma ortaya çıktı. Kutsal İttifak adı verilen bu antlaşmanın asıl hedefi, Fransız devrimi ve onun getirdiği düşüncelere karşı olarak mutlakiyetçi anlayışı güçlendirmekti. Dörtlü İttifak, 20 Kasım 1815. Bu ittifakın kurucusu Prens Metternich'tir. Bu yüzden Metternich sistemi de denmektedir. Kutsal İttifak'ın liberal düşünceleri ve hareketleri önlemekte yetersiz olduğuna inanan Prens Metternich'in girişimiyle İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya'dan oluşan 4 devlet liberal düşüncelerin yayılmasını silah gücüyle durdurmayı kararlaştırmışlardı. Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan Yunan isyanı nedeniyle Metternich, bu isyanın bastırılmasını ilgili devletlere teklif etmesine rağmen Rusya ve Fransa aksine bir tutumla isyana yardım ettiler. Bir süre sonra İngiltere'de isyana yardımcı ülkeler safına katılmıştır. Yunan isyanının uluslararası bir durum alıp 20 Ekim 1827'de Navarin'de Osmanlı donanmasının bu devletlerce yakılmasıyla beraber Viyana Kongresi'nin imzacı devletleri kendi imzalarını çiğnemiş ve ulusçu bir hareketi desteklemişlerdi. Kutsal İttifak'ta büyük bir çatlak oluşmuştu. 1830 Fransız Devrimi ise Kutsal İttifak'a son darbeyi vuracaktır. Ulusçuluk ve özgürlük temelindeki liberal fikirler sadece siyasal alanda kalmayıp dinsel ve ekonomik alanlarda da yayılarak Avrupa toplumlarının düşünce yapısını bütünüyle değiştirmişti. 1815'te başlayan Viyana sistemi Fransa'da patlak veren 1830 olaylarına kadar sürdü. Kurulan Viyana sistemine karşı doğan 1818 ila 1822 arasındaki ilk liberal tepkiler bastırabilmişse de 1830 Temmuz'unda Fransa'da gelişen yeni bir devrim hareketi dalga dalga diğer Avrupa devletlerinde de sıçrayarak restorasyon döneminin kapanmasını sağlamıştır. 33. ayrımın sonu, sayfa 324.